yeni gün.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 5 Haziran 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberleri bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Ve telefon attığımızda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör olacak. Ve sonrasında haftanın ardından yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu kez telefon attığımızda RUSEN, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuz olacak. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti Libya'yı darbecilerin insafına bırakmayız. Başkan Erdoğan, darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacak. Libyalı kardeşlerimizi lejyonerlerin insafına bırakmayacağız dedi. Libya'nın geleceğini tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz. Serraç ile Libya topraklarındaki bir işbirliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Serraç ve hükümeti darbeci Hafter'in işlediği insanlık suçlarına rağmen her zaman müspet bir tutum takındı. Libya'daki sorunun hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serraç'la hareket edeceğiz ve darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerinin engellenmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Libya Başbakanı Serraç'ı külliyede kabul etti. Görüşme 3 saat sürdü diyor Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti Ayasofya ödevi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi, hem ziyarete hem ibadete açık olması için neler yapılabileceğinin araştırılmasını istedi. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur, buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir dedi. Erdoğan, 1934'te müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi ve Sultanahmet Camisi gibi ziyaret edilebilmesi için çalışma yapın, sunun dedi. Erdoğan, Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım. Ayasofya Camii olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi değerlendirmesini yaptı. Bu konuda çok hassas olun diyen Erdoğan, konunun iyi araştırılmasını ve acele edilmemesini istedi. Kariye emsal teşkil edebilir diyor Hürriyet gazetesi. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Kariye Camisi'nin Ayasofya için emsal olabileceği dile getirildi. Kariye'nin 1945'te müzeye dönüştürüldüğü, ancak Danıştay'ın geçen yıl verdiği kararla yeniden cami olmasının önünün açıldığı hatırlatıldı diyor Hürriyet gazetesindeki haberde. Hafta sonu yine sokak yasak başlığı var. Bu gazeteden size aktaracağımız bir başka haber. İçişleri Bakanlığı 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu hafta sonu da sokağa çıkmayı yasakladı. Dün gece yarısı yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 17'ye kadar açık kalacak. Fırın ve tatlıcılarsa hem cumartesi hem pazar günü açık. Lokanta ve restoranlarsa paket servis yapabilecek diyor gazete. 65 yaş ve üzerindekiler yine pazar günü 14-20 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler demiş haberin devamında. Türk Hava Yolları 40 ülkeye uçmaya başlıyor haberi var. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dış hat uçuşları için 92 ülkede girişimlerin başladığını belirterek 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldı. Haziranda kademeli olarak 40 ülkeye uçuşların başlatılması planlanıyor dedi. Vekillikleri düşürüldü. Bir başka haber bu gazeteden aktaracağımız. Mahkumiyet kararları kesinleşen CHP'li Enis Berberoğlu'yla HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Üç vekilin mahkumiyet kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkireleri dün mecliste CHP ve HDP'lilerin protestoları arasında okundu. Berberoğlu kalan 18 aylık hapis cezasını tamamlamak için açık cezaevine girecek. Milliyet gazetesinin manşeti üretmek zaferdir. Meslek liseli pandemi savaşçıları anlatıyor demiş gazete. 600 bin maske üreten Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şimdi LGS'ye girecek öğrenciler için maske hazırlıyor. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan sadece bir hafta sonra 18 Mart'ta 5 meslek lisesi hızla maske üretimine başladı. Bunlardan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci, öğretmen 12 kişilik ekip aralıksız üretim yaptı. Okul şimdi Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile LGS'ye girecekler için maske üretiyor. Lisenin müdürü Tülay Beyaztaş Oskay, bu süreç meslek sahibi çocuklarımıza ihtiyacımız olduğunu gösterdi dedi. Yardımcısı Sevinç Çetintaş ise başarısız öğrenci meslek lisesine gider imajı silindi diye konuştu. Maske üretimine katılan 12. sınıf öğrencisi Fatma Çiftçibaşı, Anadolu Lisesi'ne giden kardeşine nazaran daha avantajlı olduğunu söyledi diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Önceliğimiz istikrarlı Libya, hemen yandaki haberin başlığı. Beştepe'de Libya Başbakanı Serraç'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliği Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması. Çözüm ancak Birleşmiş Milletler himayesindeki süreçle tesis edilir. Darbeci Hafter'e destek sağlayanlar barışın önünde engel. Libyalı kardeşlerimizi darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan, Libya ile arama ve sondaj dahil işbirliğinin geliştirilebileceğinin altını çizdi. Trablus tamam, Terhuna sırada diyor Milliyet gazetesi. Libya, Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti başkent Trablus'un güneyinde birçok beldeyi Hafter güçlerinden temizledi ve Trablus idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti gözünü Trablus'un güneyindeki stratejik Terhuna kasabasına çevirdi. Terhuna'nın ele geçirilmesi halinde buradan Trablus'a saldırılar sona erecek diyor gazete. Libyalılar Trablus'ta kontrolün sağlanmasını büyük bir coşkuyla kutladı demiş gazete. Üç ismin milletvekilliği düşürüldü haberi Milliyet gazetesinde de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cezaları onanan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından dosyaları henüz karara bağlanmamış olan CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Gergin geçen genel kurul CHP ve HDP'nin protestolarına sahne oldu. Karar sonrası Diyarbakır'da gözaltına alınan Farisoğulları ve Güven tutuklandı. İstanbul'da gözaltına alınan Berberoğlu da adliyeye sevk edildi demiş gazete. 15 ilde hafta sonu kısıtlamasına devam haberi var. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini duyurdu. Cumartesi günü marketler 10-17 saatleri arasında hizmet verebilecek. İzin belgesi olanlar seyahat edebilecek diyor gazete. Ve dış hat uçuşları 10 Haziran'da bilgisi var. İlk uçuşlar 10 Haziran'da Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak. Almanya uçuşları 11 Haziran'da demiş Milliyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Libya'yı yalnız bırakmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trablus Hafter'den tamamen temizlendiği gün Libya Başbakanı Faiz Esarracı Ankara'da ağırladı. Erdoğan ortak basın toplantısında tüm uluslararası platformlarda Serraç'la birlikte hareket edeceklerini belirterek Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız dedi diyor Yeni Şafak gazetesi. 429 gün sonra özgürlük başlığı var. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma başkent Trablus'a güvenlik ve özgürlük getirdi. 4 Nisan 2019'da başlayan kuşatma 429 gün sonra darbeci Hafter'in Trablus uluslararası havaalanıyla Ayn Zara ve Vadi Es Rebiye bölgelerinden çıkarılmasıyla resmen bitti. Başkentin kontrolü tamamen Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin eline geçti diyor gazete. Milli Uydu İmece gelecek yıl uzayda haberi var. Son montajı bakanlar yaptı diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından yapıldı. Üç bakan ilk genel maksat helikopteri Gökbey'in kokpitinde de hatıra fotoğrafı çektirdi diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye gazetesinde sıra Türkiye gazetesinin manşeti ev hayalini çalmayın. Vatandaş ev ve araba alsın, ekonomi canlansın diye devlet faizi dibe çekti. Fırsatçı boş durmadı, konuta %50'ye varan zam yaptı. Pandeminin tahribatını azaltmak için tedbirler alan hükümet, kamu bankalarıyla konut ve otomobilde vadeyi uzatıp bir sene erteleme getirmişti. Talebin artması üzerine fırsatçılar fiyatları yukarı çekti. Vatandaş isyan etti. İşini düzgün yapan inşaatçılar ve emlakçılar uyardı. Uyanık olun, şikayet edin. Tüketici dernekleri de internetteki favori ilan kayıtlarında zamlar açıkça görülüyor. Bunlar delildir, haksız fiyat artışıdır. Kanunen suçtur ve 100 bin liraya kadar cezası vardır. Ticaret Bakanlığı'na şikayet edin. Devlet de cezayı kesip ifşa etsin ki bunlar artık yaşanmasın çağrısında bulundu demiş Türkiye gazetesi. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti "Kırda yer kalmadı. Temmuz'da başlayacak düğün sezonu öncesi çiftler açık havaya hücum etti. Rezervasyonlar doldu, fiyatlar patladı. Çiftlerin %65'i en az 300 kişinin olduğu düğünler organize ediyor. Kişi başı fiyatlar ise istenen hizmet ve yere göre 50 ila 250 lira arasında değişiyor demiş Akşam Gazetesi. Salgın nedeniyle çiftlerin tercihi kır düğünleri oldu. İstanbul'un gözde mekanları Şile, Beykoz, Çatalca, Polonezköy'deki kır bahçelerinin rezervasyonları Eylül sonuna kadar doldu. Bahçeli villalar bile organizasyon için kiralanmaya başlandı demiş Akşam Gazetesi haberinde.
Covid-19 adıyla bilinen yeni koronavirüs, insanda solunum yolu hastalıklarına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir. Bu hastalıktan korunmada kişisel hijyen kuralları çok önemlidir. Bütün korunma kurallarına rağmen kendinizde veya yakınlarınızda yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtiler görüyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın, bir insanın sağlığı yüzlerce insanın sağlığını etkileyebilir.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Hüsniye Oral hattımızda bizi bekliyor. Hüsniye Oral merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet Arzu, hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı bugün AKM Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yapılan binasının inşaatını da ziyaret edecek. Ayrıca bugün Cuma ve ikinci kez koronavirüs salgınından sonra ikinci kez Cuma namazı kılınacak camilerde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da halka açık bir camide Cuma namazı kılmasını da bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de basın toplantıları var. Hemen hemen bütün partilerin, milletvekillerinin basın toplantıları var ve bu basın toplantıları da takibimizde olacak. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle bir ay önce durdurulan celp işlemleri vardı. Asker adayları bu celp işlemleri yeniden başladı ve asker adayları bugünden itibaren birliklerine teslim olmaya başlıyor. Bu da takibimizde olacak. Bugün koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması kısıtlı olan çocuklar ve gençler saat 11'den itibaren dışarıda olacak ve akşam 20'ye kadar saat 14'ten itibaren dışarıda olacaklar ve saat 20'ye kadar günlerini dışarıda geçirebilecekler. Ve terörle mücadele davaları da devam ediyor. Muhafız alayı davası görülmeye başlandı. Bu da takibimizde. Diyelim, sözü yeniden sana bırakalım.
Hüsniye Oral, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Evet, şimdi de gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda konuğumuz Yeni Şafak gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine baktığımızda Libya ile ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı, Libya Başbakanı Serrac'ı külliyede kabul etti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o görüşmeden 3 saatlik bir görüşme olduğu bilgisi var. O görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamalar gazete manşetlerinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz süreci?
Libya'da bildiğiniz gibi gerçekten çok önemli gelişmeler oldu. Özellikle Türkiye'nin deniz yetki alanları anlaşması imzalayıp gerekli desteği vereceğiz Birleşmiş Milletler nezdinde meşru ulusal mutabakat hükümetine dedikten sonra attığı adımlar, hani Hafter'in bugün Trablus işgalinin çöküşü diyebileceğimiz noktaya kadar getirdi sahada olanları. Haliyle çok kritik bir kavşakta gerçekleşti bu görüşme, onu söylemek lazım. Trablus işgali Hafter'in neredeyse çöktü. Eş zamanlı olarak Hafter de Mısır'daydı. O da önümüzdeki sürece ilişkin görüşmelerini yapıyordu. Şimdi koronavirüsle mücadele ettik, evlerimize kapandık. Bu diplomaside de bu şekilde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir devlet başkanını ağırlamış oldu bu süreçte. O ayrıntıyı da ekleyelim. Şimdi oradan çıkan hiçbir şey bizi çok şaşırtmadı açıkçası. Sahayla uyumlu yeni kararlar alındığını gördük diyebiliriz. Nedir bunlar tabii? Hafter mesela çok uzun bir süredir Birleşmiş Milletler nezdinde taraflar hazır, masada oturmaya gibi çağrılar yapılıyordu. Ama buna resmi herhangi bir açıklama gelmemişti. Hafter'in bu konuda direndiğini biliyoruz masaya oturmaya. Ve hani yeni durumda da zaten masaya nasıl oturulacak, bu da belirsizliğini koruyordu. En önemli vurgu, Hafter muhatap olamaz. Yani 5+5 formatında görüşmeler sürüyor Birleşmiş Milletler'de. Hafter Libya'da meşru bir hükümetin karşısında bir muhatap olamaz vurgusu öne çıktı. Bu çok önemliydi. Bunu söyleyelim. Yani bu sürecin ardından Birleşmiş Milletler'de geçmişte yapılan görüşmeler o formatta karşı çıkılacak önümüzdeki süreçte. Bunu gördük diyebiliriz. Yine işbirliği geliştirilerek artacak. Öyle gözüküyor. Zaten Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan kararlar vardı. Yine gerek AK Parti toplantılarının ardından gerek Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu nezdinde de yapılan açıklamalar vardı. İşbirliği adımları sürecek, bizim Libya'ya desteğimiz artarak devam edecek. Önümüzdeki süreçte ne yapılacak? Biraz buna odaklandı liderler, bunu görebiliyoruz. Şimdi burada biliyorsunuz Hafter işgalinin sonlandırıldığı bölgelerde işte tuzaklamalardan arındırılma, insanların evlerine dönmesi, şimdi havaalanları, hava üsleri arındırıldı. Burada altyapılara zarar verildi. Bunların yeniden onarılması, faaliyete geçirilmesi, aynı zamanda petrol sorunu var. Petrol akışı ile ilgili Hafter'in engellemeleri vardı. Bunların açılması gibi birçok şey, yani Libya'yı hayata döndürecek birçok şey ile ilgili görüşmeler, konuşmalar yapıldı diyebiliriz. Müteahhitlerimizi davet etti Serrac ülkeye. Bu süreçten sonra biz o bölgede çok fazla iş yaptık. Bu süreçten sonra da devam edecekler. Yine normalleşme ile birlikte bölgeye giden de ilk Türk müteahhitleri olacak ve orada normalleşme adımlarının atılması için de ilk misyon üstlenenler olacak gibi gözüküyor. Evet. Yine askeri desteğin de sürmesi gerekiyor çünkü biliyorsunuz Libya ordusu dağılmış vaziyette. Hafter ordu unsurlarını kullanmıştı bu saldırılarında. Ve yeni bir güç teşkil edilmesi gerekiyor. Askeri polis gücü. TSK'nın danışmanlığında bu konuda önümüzdeki dönemde ciddi gelişmelere ve askeri destek kapsamında da biliyorsunuz hava savunması çok öne çıkmıştı. Belki başka savunma amaçlı başka ürünlerin gittiğini görebiliriz önümüzdeki süreçte. Ve en kritik konu da tabii Doğu Akdeniz.
Evet.
Doğu Akdeniz'le ilgili önemli bir karar alındı. Zaten ilk günlerde söyleniyordu davet geldiğinde. Biz Doğu Akdeniz'den gaz araştırma ve sondaj faaliyetlerinde destek veririz denilmişti. Bu konuda da ciddi çalışmaların yapıldığını dünkü yapılan açıklamadan görmüş olduk. Birlikte biz burada Doğu Akdeniz'de de birlikte faaliyetler yapacağız. Bu neden önemli? Yunanistan daha önce Libya Savaşı sürecinde apar topar ve uluslararası hukuku ihlal etmek suretiyle ve tek taraflı olarak Libya deniz sahalarında parseller ilan etmişti. Bunun bu parsellerle ilgili Avrupa'da ihale ilanlarına çıkmıştı. Herhangi bir anlaşması olmamasına rağmen, Libya ile bir sınırlandırma anlaşması olmamasına rağmen şimdi bütün özellikle bu bölgelerde de yine biz önümüzdeki süreçte doğalgaz araştırmalarını göreceğiz. Libya'nın şu an buna imkanı yok ama Türkiye bu konuda da onları desteklemeye hazır. Birkaç gün önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bizim Türkiye-Libya deniz sınırına çok yakın bir noktada parsellerini, yeni parselleri ilan etti. Önümüzdeki süreçte oraya gidip araştırma yapacak gemilerimiz ve Libya sahasında da ortak araştırmalar görünüyor. Ciddi adımlar atıldı, ciddi kararlar alındı. Önümüzdeki süreçte de bunun aslında hem diplomasiye hem de sahaya yansımasını göreceğiz. İlk göreceğimiz de herhalde Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan ve Hafter'den, Hafter muhatap olamaz açıklamasına yanıt olacak gibi gözüküyor. Biraz buna odaklanacağız önümüzdeki süreçte.
Evet. Şimdi gazetelere baktığımızda Libya gündeminin yanında bir de koronavirüs salgını ve o salgın sonrası yaşanan gelişmeler de var. Hem bir yandan yeni normale alışmaya çalışıyor Türkiye. Bununla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Hem de bu hafta sonu için 15 ilde yine sokağa çıkma kısıtlaması var. Bir yandan yurt dışı uçuşları başlıyor. 10 Haziran itibariyle ilk uçuşlar 40 ülkeyle başlıyor diyor Sabah gazetesi. Farklı rakamlar var farklı gazetelerde. Sınır kapılarının İran ve Irak'la kapıların açıldığı bilgisi var. Koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Çok kontrollü bazı adımlar atılıyor. Bir yeni normale biz 1 Haziran itibariyle geçtik ama yeni normalin sonuçlarını alabilmemiz için biraz erken. Yani bunun bir kuluçka süresi olduğundan bahsediliyor ve biz 1 Haziran'da başlattığımız yeni normalin sürecini, normal sürecinin sonuçlarını nasıl bir yansıması oldu bu hastalığın yayılımıyla ilgili. Bunu önümüzdeki günlerde alacağız. O yüzden belki bu hafta sonu açıkçası çok beklenen bir şey değildi. Sokağa çıkma yasağı yeni normalle birlikte beklenen bir şey değildi. Ama yine de bu sonuçlar alınıncaya kadar bir tedbir alınması gerektiği, bu yönde karar alındığı görülüyor açıkçası. Çünkü biliyorsunuz piknik yerleri de açıldı. Ören yerleri de açılıyor.
Evet.
İnsanlar da daha çok hafta sonları buralara gidiyorlar. Haliyle bu herhalde çok riske edilemedi. Böyle gözüküyor.
Evet.
Bu kontrollü normal yavaş yavaş açılacak. Yavaş yavaş açılacak. Bu sahaya yansıyor. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela gazetelere baktığımızda özellikle yerel açıdan baktığımızda geçmişte dolan bazı meydanların normalle birlikte yeniden dolduğu gibi görüntüler ortaya çıktı.
Evet.
Yani bunu Ankara için baktığımızda Bahçeli Evler ve Tunalı ile ilgili yoğunluk konusunda uyarılar yapıldığını görüyoruz.
Evet, evet.
Haliyle bu 1 Haziran'ın maliyetinin, yani yeni normalin maliyetinin çok da yükselmemesi gerekiyor. Çünkü önemli bir başarı var ortada ve bu başarının gölgelenmemesi gerekiyor. İkinci dalga endişelerinin yaşandığı bir ortamda. Yurt dışı uçuşlar, yurt içi uçuşlar, turizm gibi konular, tabii ki hani küresel bir dünyadayız. Sadece hastalık değil, birçok denge konu düşünülerek bazı kararlar veriliyor. Bildiğiniz gibi ekonomi çok önemli ve hayat durduğunda ekonomiyle ilgili çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Haliyle hani bu uçuşlar başlıyor. Ama ciddi önlemler de alınıyor. Herhalde bunları kuluçka süreçlerinden sonra değerlendirebiliriz. Mesela 20 Haziran'da lise sınavları var.
Evet.
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi sınavları var. Hoş bir haber de gördüm bugün. Çayda korkulan olmadı,
evet,
deniyor. Biliyorsunuz dolaşımın ciddi yoğunlaştığı bir süreçti. Çay toplamak için insanların memleketlerine, Karadeniz'e gittiği dönem. Burada korkulan olmadığına yönelik haberler de geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi farklı haberler de gelebiliyor.
Evet.
Ama bu kuluçka süreci, 1 Haziran normalleşmesinin kuluçka süresi ardından, süreci ardından çıkan sonuçlara göre herhalde atılmak istenen adımlar, normalleşme isteniyor, insanlar sıkıldı. Ama bir yandan da sokağa çıkma yasakları devam ediyorsa dikkatli olmamız gereken dönemlerde olduğumuz görünüyor.
Evet.
O yüzden böyle herhalde birileri bir geri bir şekilde bu şekilde süreç gidecek gibi gözüküyor.
Evet, bir süre daha yavaş yavaş açılmaya, evet, normale dönmeye alışacağız. Öyle devam edecek gibi görünüyor. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün hareketli bir gündem vardı. Mahkumiyet kararları kesinleşen CHP'li Enis Berberoğlu'yla HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü. Onunla ilgili yoğun ve gergin bir gündem vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu gündemi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi biliyorsunuz devam eden davalar, verilen hükümler doğrultusunda bu normal bir işleyiş. Yani bunlar yapılıyor, yapıldı geçmişte de, şimdi de yapılacak. Tabii orada farklı tartışmalar var. Kimin haberi vardı, kimsenin haberi yok muydu, bir anda mı getirildi, ne oldu? Şimdi meclisin bir işleyişi var. Her şey sıraya alınıyor. Bugün mahkeme kararı çıktığında ertesi gün milletvekilliği düşürülmesi meclis gündemine geliyor değil. Bir gündem izleniyor ve bunun ardından da bu gündemler çıkarılıyor ve yapılıyor. Tabii şöyle, mecliste bazı önemli düzenlemelerin öne alındığını da görüyoruz. Bazı önemli düzenlemelerin.
Evet.
Haliyle bazı yasalarda ya da bazı böyle konularda gecikmeler de yaşanabiliyor. Şimdi tabii bu buna çok siyasi bakamıyoruz. Çünkü kesinleşmiş yargı kararları var ve bunun mecliste okunması gerekiyor ki o yargı kararları uygulanabilsin. Ama tabii ki siyasi anlamda öne alınması ya da başka türlü bir şey, böyle bir şey olduğunu ben açıkçası şu ana kadar duymadım. Sırada bekleyen bir yargı kararının mecliste okunmasına ilişkin gündem bu. Ve bu gündemde düne alındı, meclisten geçti. Haber verilir mi, verilmez mi? Meclis gündeminde olan bir şey için de haber ne kadar verilebilir? Bu eninde sonunda bir gün gelecekti ve bu gündemden geçecekti. Biraz o tartışmalara herhalde bu süreçte odaklanacağız. Ama söylediğim gibi yargı kararı var. Yargı kararının meclise yüklediği bir sorumluluk var. Ve bunlar meclis gündemindeydi. Okunması gerekiyordu ve önümüzdeki süreçte de yargı kararlarının uygulandığına şahit olacağız. herhalde siyaseten çok gergin bir süreçte olacak bununla birlikte. Bunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte siyasette gergin diyebiliriz.
Evet, biraz önce muhabirimiz Hüsniye Oral bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantıları var dedi. Bu bilgiyi verdi bize. Hemen hemen bütün partilerin basın toplantıları olacak. Onları takip edeceğiz dedi. Sanıyorum bu yaşanan son gelişme ile ilgili açıklamalar yapılacak. Biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gündemi sizinle birlikte değerlendirdik. İyi çalışmalar diliyoruz size.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Sağolunuz, teşekkür ederiz. Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Kıymet Sezer Güngör konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir konuyla devam edeceğiz. Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Telefon hattımızda RUSEN, Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz var. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Gazi Türk'ten. İyi yayınlar, iyi sabahlar.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size iyi sabahlar diliyoruz. Haftayı geride bırakırken bu hafta yaşanan gelişmeleri, konuşulan konuları değerlendireceğiz sizinle. Şimdi tabii ki gazete manşetlerinde Libya konusu öne çıkıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Faiz Essaraç dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğuydu ve 3 saate yakın bir görüşme gerçekleşti. Sonrasında düzenlenen basın toplantısında Libya'daki son durum ve bundan sonra ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda açıklamalar vardı. Libya'da kritik noktalarında ele geçtiği, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin eline geçtiği yönünde bilgiler var. Son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şöyle Arzu, Türkdoğan son bir yıldır Libya'da darbeci Hafter tarafından Trablus kuşatma altındaydı ve darbeci Hafter birçok anlamda başta Rusya olmak üzere Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerden maddi destek alarak bir anlamda Libya'da darbe yapmaya kalkmıştı. Dün Libya Başbakanı Sarraç'ın Türkiye ziyareti şu açıdan önemli. Çünkü bu ziyarette biliyorsunuz hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya bir an önce ateşkesin tesis edilmesi ve Berlin'de ortaya konan anlaşmaya uygun şekilde Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir barış sürecinin başlatılmasını istediği, ama dünkü toplantıda Sarraç'ın bir demeci vardı. Dedi ki biz artık darbeci ve terörist Hafter'le aynı masaya oturmayacağız. Evet. Ya bu Libya için büyük bir değişim içeriyor. Artık bundan sonra Hafter'in özellikle Moskova'dan kaçmasından sonra, çünkü Moskova'da bir anlaşma ortaya çıkmıştı ve Sarraç hükümeti bu anlaşmayı kabul etmişti ama Hafter imzalamadan ayrılmıştı. Yani bundan sonra Hafter ile Sarraç aynı masaya oturmayacak gibi gözüküyor. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da demecinde Hafter'in özellikle vurguluyorum dedi, bir darbeci oldu ve binlerce insanın ölümünden sorumlu oldu ve bu anlamda yargılanması gerektiğine dair bir demeci vardı. Sanki Hafter'in bu süreçle birlikte artık Libya'da bir taraf olarak kabul edilmeyeceği gözüküyor. Ki bunun önemli sebeplerinden birisi de bundan önceki bu kuşatma sırasında belki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yıkılacağını düşünen birçok ülke Hafter'e destek oldular ama Türkiye'nin Ocak ayı itibariyle vermiş olduğu destek dengeleri değiştirdi Libya'da. Şu anda dün açıklanan habere göre Trablus'un idari alanı tamamıyla kuşatmadan kurtarıldı ve bugün de büyük ihtimal son Hafter'in dayanak noktası olan Tarhune'nin geri alınması bekleniyor. Sabah itibariyle Tarhune'ye Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin girdiği gözüküyor. Artık bu güçle birlikte Libya'da birçok şehirde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlılık ilan ettiler. Süreç nasıl işleyecek? Tabii sürecin doğru bir şekilde işleyebilmesi için Rusya faktörü ön plana çıkıyor Arzu Türkdoğan. Evet. Aslında çok da dikkat çekmemiş olabilir ama Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi şu anda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başarısının önemli bir gerekçelerinden. Çünkü Türkiye'nin Rusya'yla hem Sudan'la hem de Çad'la bir güvenlik diplomasi yürüttü. Ve bu diplomasi sayesinde özellikle Rus paralı askerler başta olmak üzere Sudan'dan ve Çad'dan gelen Cancavit olarak açıklanan milisler savaş bölgelerinden geri çekildiler. Ve şu anda Cancavitlerin de kendi ülkelerine gitmek için hareket halinde olduklarını söyleyebiliriz. İşte Rus paralı askerleri savaş cephelerinden çekilerek Libya'da El Cufra üssü olmak üzere Sirte'ye hareket ettiler ve orada konuşlandılar. Şöyle ki bir hafta içerisinde aslında şu anda Hafter'in Libya'nın batısında olan bölgelerin büyük çoğunluğundan tamamen yenilgiye uğrayacağını biliyoruz. Ama El Cufra üssü ve Sirte söz konusu olduğunda ne olacak? Gerçekten Rusya ile Türkiye arasında bir uzlaşma olmaz ise Rus paralı askerlerle Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında yeniden bir mücadele başlar mı? Bu merak ediliyor. Yani bir haftalık süreç sonrasında Libya'nın doğusuna doğru Ulusal Mutabakat Hükümeti ilerlemeye kalkarsa gerçekten bir barış olacak mı? Burada yine diplomasi devreye girecektir. Mutlaka Hafter'siz bir masa kurulacak. Kaldı ki Tobruk merkezli meclis başkanı Akile Salih'in bu konuda demeçleri var. Artık Akile Salih ile Hafter arasında da bir anlaşmazlık olduğu gözüküyor. Bingazi'de bazı yer yer isyanlar çıkıyor Hafter'e. Ona karşı mücadele oluyor. Sanki Ulusal Mutabakat Hükümeti bir yıl içerisinde Libya'da tamamıyla idari anlamda bir düzen sağlayacak gibi gözüküyor. Bunda da Türkiye'nin önemli bir faktörü var. Tabii Türkiye büyük emek verdi, büyük destek oldu. Dün Sarraç'ın yapmış olduğu açıklamada biz Türk şirketlerini yeniden Libya'ya davet ediyoruz. Libya'da öncelik Türklere aittir. Ve biz bunu tek başımıza başarmadık. Biz birlikte başardık derken yani biz bu işi Türkiye ile birlikte yaptık ve bundan sonra da Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz derken hani bu vurgusu çok önemli. Neden önemli? Türkiye son dönemde Doğu Akdeniz'de özellikle Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs gibi ülkelerin İsmest adıyla işte doğalgazı Avrupa'ya ulaştırmak için yürüttükleri bir takım planlar ve buna ek olarak güvenlik yani karasularının belirlenmesi konusunda bir takım planları bozabilmek amacıyla Türkiye'nin Libya'da varlığı Doğu Akdeniz'deki dengeyi tümden değiştirecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda Libya Türkiye'nin güvenliği açısından da önemli. Yani Libya sadece Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne Türkiye yardım ediyor gözüyle bakmamak gerekiyor. Çünkü Libya'da eğer Türkiye olmazsa o zaman Türkiye sadece sınırlarına hapsedilmiş bir ülke olacak. Akdeniz'de donanması ve gemileri gezemeyen bir ülke durumuna gelecek. O nedenle Libya'da Türkiye'nin varlığı büyük bir etki. Bir de tabii Rusya'nın da Suriye'de Tartus üssünden sonra Libya'da varlığını güçlendirmesi Doğu Akdeniz'de bundan sonraki süreçte suların ısınacağını da gösteriyor Arzu evet. Türk'ta. Çünkü evet. Eğer Rusya gerçekten Libya'da herhangi bir askeri üs elde ederse ya da meşru olarak o Libya'da kalmaya devam ederse bu anlamda Avrupa Birliği açısından bir tehdit olarak gözüküyor. NATO açısından bir tehdit olarak gözüküyor. Türkiye açısından nedir? Aslında Türkiye buradan büyük bir avantaj elde edecek. Çünkü Rusya eğer Libya'da olmasaydı bu sefer diğer unsurlar başta Fransa gibi ülkeler Türkiye'nin Libya'dan çıkması için çaba göstereceklerdi. Ama bir NATO üyesinin Libya'da olması şu anda onlar açısından bir avantaj. Amerika Birleşik Devletleri açısından bir avantaj. Rusya belki bu haliyle Türkiye'nin de önünü açmış gibi gözüküyor. Rusya'yı tehdit olarak gören ülkeler Türkiye ile uzlaşmak, Türkiye'ye yatırım yapmak ya da Türkiye'yi öne sürmek için büyük bir çaba gösteriyorlar. Dün yine Libya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin açıklamaları vardı. Biz Rus paralı askerlerin bir an önce Libya'yı terk etmesini istiyoruz. Ve Birleşmiş Milletler çatısı altında bir barış görüşmesi olacaktır. Evet. Ve Türkiye'nin Libya'daki varlığı aslında Rusya'yı da dengeliyor bağlamında bir açıklaması var. Hani bu açıklama da bizim söylemiş olduğumuz gibi hani Avrupa ülkelerini Türkiye'yi desteklemeyi zorunlu kılıyor bu şekilde. Türkiye gerçekten kendi güvenliği açısından Libya'daki varlığıyla büyük bir başarı kazandı. Türkiye'nin bu başarısı aynı zamanda son dönemde yürütülen hibrit savaşla birlikte Türkiye'nin gücünü de gösterdi denebilir. Son 3-4 yıldır Türkiye'ye yapılan işte ambargolar, silah ambargoları, siyasi ve ekonomik baskılar işte Türkiye'yi bir bunalıma sokacak, bir krize sokacak beklentisi Türkiye'nin hem Suriye'de, İdlib'de hem de Libya'da gösterdiği başarıyla tersine çevrildi denebilir. Evet. Gördüğünüz gibi dünyanın hepsi krizde ama Türkiye bu krizden belli oranda etkilenerek çıktı ve bu kriz içerisinde aynı zamanda bir pandemi devam ederken bu kriz içerisinde hem Suriye'de hem de Libya'da büyük bir başarı gösterdi aslında.
Evet. Şimdi çok kısa bir süremiz kaldı. O süre içerisinde de size Amerika'da yaşanan gelişmeleri sormak isterim. Polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd için dün hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma törenleri düzenlendi. Orada gösteriler var George Floyd'un ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sokağa çıkma yasakları var bu olaylarla ilgili. Avrupa'da çeşitli ülkelerde de yine destek için protesto gösterileri var. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Arzu Türkan, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri her yıl insan hakları raporu yayınlar ve ülkeleri bir şekilde değerlendirir. Ve bu insan hakları raporu üzerinden o ülkelere uluslararası teşkilatlar üzerinden baskı yapmaya çalışır. Ama görüyoruz ki artık Amerika Birleşik Devletleri bu George Floyd olayından sonra eskisi gibi olmayacak. Yani ABD'de tümden şehirler, eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi, bu tür gösterilerin olması, ekonomik bazı sıkıntıların bunu tetiklemesi gibi etkenler ABD'yi bundan sonra daha saldırgan yapacaktır. Amerika Birleşik Devletleri zaten bir ticaret savaşı başlatmıştı Çin ve Avrupa Birliği ile. Bu süreç belki Trump'ın daha da güçlü bir şekilde çıkmasını sağlayacak. Yani Kasım'daki seçimlerde Trump ikinci kez seçilme konusunda büyük bir şans elde etti bu gösterilerle birlikte. Ve ABD'de bu durum artık insan hakları açısından ya da serbest piyasa ekonomisi açısından bir geri dönüşe neden olacaktır. Amerika Birleşik Devleti yeni kanun ve kurallarla insanları kısıtlamaya gidecektir. Çin, Rusya başta olmak üzere ABD'nin büyük bir hücumuna maruz kalacaklardır. Dünya eskisi gibi olmayacak ama sanki bu eski dünya değil, yeni dünya eskisi gibi olmayacak yorumları var. Yani yeni dünya tabiriyle biz Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir güçler savaşı var. Trump'a karşı olan ya da ABD'nin sahip olduklarını düşünen bazı çevreler ülke içerisinde kendi aralarıyla mücadele ediyorlar Arzu Türkan. Bunu da vurgulamak lazım.
Evet, önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. RUSEN Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.